Herkese günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Güzel bir sabah İzmir'de. Bayağı rüzgarlı, lodoslu bir sabahtı. Biz yine 6.30'da kalktık şahane o rüzgarla. Ben önce bir dedim ki ya biz bu rüzgarda biraz zor yürürüz dedim. Böyle karanlıktı henüz. Sabah ezanı yeni bitmişti. Efendime söyleyeyim, Tony de dedi ki ama burada şimdi böyle rüzgarlı olduğuna bakma, denizde dalga olmayabilir Ayça dedi. Hı hı. Ve nitekim enişteniz haklı çıktı, ben gitmemeye çalışarak ama sonuçta gittik, yürüyüşümüzü yaptık ve zipsinde bir programa, denizde dalgasızdı, şahane bir hava vardı dışarıda, şimdi başlıyoruz ama...
Bir dakika, bunları zaten programın başında söylemiştik, bir daha dinlemek zorunda kalacaklar. Sadece şeyi söylememiz lazım.
Ama işte o şeydi Tony'cim. Yani bence bunu hiç kesmeyelim, bu şekilde koyalım. Çünkü o da bunun bir devamı gibi olacaktı.
Orada da yine rüzgar dalga
bahsedecek. Tamam sen boşver, ne edeceksin, sen beni dinle. Arkadaşlar biz şimdi böyle niye tartışıyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz şimdi burada susacağız ve programın ilk bir saatini dinleteceğiz size.
Ama arşive programı... koyuyoruz ilk bir saati.
Bunu dinleyebilirsiniz. Fakat tamamını dinlemek isterseniz Patreon'a sizi yönlendiriyoruz. Patreon'a $3 başlayarak üye olabilirsiniz. Orada envai çeşit manyak içerik var. Görüntülüsünden görüntüsüne, konserinden klibine, klibinden talk show'una, her şey orada mevcut abi. Bütün programlar, yepyeni içerikler. patreon.com/radyokaravan. Üye olamazsanız eğer hcanbulat@gmail.com ya da otsener@gmail.com'dan arkadaşlarımıza da ulaşabilirsiniz nasıl üye olacağınıza dair. Şimdi sizi bırakalım. İlk bir saati dinleyin. Sonra da tamamı için Patreon'a gelin. Bekliyoruz.
Görüşmek üzere. Bay bay.
Olan garip olmuş. Of ne zormuş bu hayat, hayvanlar bizden rahat. Of ne zormuş bu hayat, hayvanlar bizden rahat.
Merhaba, merhaba. Aman da merhaba, merhabalar. Nasılsınız?
Günaydınlar.
Günaydın, günaydın.
Lodoslu günler.
Evet, lodossuz günler ama bugün lodoslu bir gün. Herkese selam. Sizi biraz herhalde lafa tutmaya çalıştığımızı çok dikkatli dinleyicilerimiz anlamış olsa gerek. Evet, şimdi bir saniye özür dileriz. Çünkü size isterseniz en baştan başlayayım. Bir kere neden lafa tutuyorum? Çünkü şu anda Tony enişteniz Memo'nun odasına, yine bizden arakladığı kulaklığı almak üzere odasına gitti. Efendime söyleyeyim. Ve biz o ona gitmişken... ne yapıyoruz? Biz de, ben de tabii, neden diyeceksiniz biraz zındıklar, neden program başlamadan kontrol etmiyorsunuz şunu? Ha, biz de burada eşek başı mıyız diye çok haklı olarak estağfurullah demek istiyorum. Ve şundan hemen bakın nasıl da tribünleri oynayacağım. Programdan hemen önce şu saniye yerime oturana kadar buradaki hamile kediyi doyuruyordum. Ve onu verdiğim yemekleri yemeye çalışan diğer gariban kedileri de kovalamaya çalışıyordum. Fakat sonra vicdanım el vermedi ve olanlar oldu. Ne yaptım? Tabii ki tencereyi onların önüne koydum. Ve şu anda onlar evimizin tenceresini temizlerken böylelikle yıkama derdinden de kurtuluyoruz. Kedi dili kadar temizleyici güzel bir fırça var mıdır sevgili dinleyenler? Siz de takdir edersiniz ki oldukça temiz bir ev burası.
Kedi dilini pastalarda da kullanabilirsin.
Evet evet, onu ben de yanlış duymadın. Evet evet, haklısın, doğru duydum. Sonra gerizekalı ile evli olmak nasıl bir his? Sence iyi bir his mi?
Niye benden bahsediyorsun?
Ben tabii ki aşk olsun Tony.
Dün Ayça Şen'le kırlara vurduk.
Hemen anlatacağım da işte şu anda bakayım. Bir kulaklı. Oh be. Abi ben kendi sesim olmadan gerçekten konuşamıyorum. Kendi sesimi duymazsam normal hayatta konuşamıyorum. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Kulaklığımı taktım ve programımız başlamış bulunuyor. Bir tane yeni kulaklık var fakat kıyamıyoruz açmaya. Daha doğrusu onu Memo'ya vermeyi kırayamıyoruz. Çünkü en son ona verilen Bluetooth'lu kulaklığını kırmış getirmiş. Nasıl da kırıyor anam, koca kulaklığı yere düşürdüm. Yere düşerek kulaklık kırılır mı? Bir bok var o işte, ha bu çocukta. Neyse şimdi o yüzden kıyamıyorum bu Bluetooth'lu
şey
kulaklığı vermiyorum.
Sen o zaman normal insanlardan daha az ihtimal var ileri geri konuşman için.
Ne için?
Çünkü öyle derler ya, ulan senin ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Değil mi? Sen şimdi kulağında kulaklık olduğu için söylediğini daha güçlü duyuyorsun. O zaman absürt bir şey söyleme ihtimalin de düşüyor.
aslında bir şey söyleyeyim mi? Kendi söylediğini duyman çok önemli bir şey Tony. Fakat bu şarkı söylerken daha kötü oluyor. Yani konuşurken ne kadar iyiyse şarkı söylerken o kadar kötü oluyor. Çünkü aslında konuşurken de kötü olmalı. Çünkü kendi sesini çıplak sesle duyman lazım.
Çıplak kulakla.
Çıplak sesini duyman lazım. Yani mikrofondan gelen sesini değil de kendi orijinal sesini söylemen lazım. Şimdi bu konuşurken yediriyorsun da şarkı söylerken o samimiyeti anlıyor insanlar. Ben yıllardır biliyorsun çok sevilen bir şarkıcı olarak. Sevgili arkadaşlar, antipatik gelebiliriz size ama özümüzde çok temiz insanlar olduğumuzu zaten programımızın ilerleyen dakikalarında, iki saatin sonunda evet gıcıklar mıcıklar ama temiz insanlar diyeceğinizden pek kuşkulu değilim. Birazcık kuşkuluyum. Ama onu, o kuşku aslına bakarsanız herkes kendini duyuyor. Sevgili arkadaşlar, bunu ezbere söylemiyorum. Çok içselleştirmiş olarak söylüyorum ki hayatın bazı dönemleri var. O dönemlerde çok daha fazla net olarak bunu biliyorsun. Fakat sonra unutuyorsun. Hayat zaten böyle bir şey. Farkındalık zaten böyle bir şey.
Temin bir şey söyledin. Ben ona katılmadığımı hemen altını çizeyim. Çünkü dedin ki insan konuşurken samimi olmadığını daha kolay gizleyebilir. Şarkı söylerken daha zor dedim. Bence tam tersi. Şarkı söylerken samimi olup olmadığını daha rahat gizlersin. Çünkü şarkıda bir formun içine saklanıyorsun. Uyman gereken bir form var, bir şekil var. Öbüründe ise yok. Bana sağlam geldim değil mi?
Yo, düşünüyorum Tony. İnsanlar sessiz kaldı mı karşı taraf haklı gibi bir şey, yanılgı var. Oysa...
Ama en azından düşündürüyorum. Demek ki biraz attığını çeldim.
O kadar da olsun baba, yani hiç mi düşünmeden konuşalım? Hiç mi birbirimizi dinlemeyeceğiz? Evet, evlilik belki birbirini dinlememe kurumu olmakla birlikte ara sıra da bir şeyler oluyor yani.
Yok,
iletişime dair.
Düşmanınla yatma sanatı bence. En güzel tarifi bu evliliğin.
Şimdi evlilik, aslına bakarsanız son zamanlarda biliyorsunuz evlilik üzerine, daha doğrusu ilişkiler üzerine çok fazla konuşmaya başladık. Çok fazla akıl yürüttük. En son ne demiştik? Dünkü programımızda ne demiştim ben? Galiba çok osuruk bir ismi var kitabın. Hayatı daha iyi yaşamak için 9 anahtar. Bunun Amerikanvari böyle bir satış hileli kitap isimlerinden bu. Evet, ama önemli psikanaliz detayları veriyordu. Hani bizim için tabii, yoksa bu kült.
Tabii, dünkü program çok beğenildi. Kimi dinleyici diyor dün bir masalın içinde gibiydiniz diyor. Kimisi diyor ikinizi, sadece ikinizi duymak çok güzeldi diyor, telefonsuz olması. Garip yani, insanlar diyorlar ki bak şöyle bir şey yazmış biri. İkinizi dinlemeyi çok özlemişiz. Yani çünkü ne kadar dışarıdan sık bağlantı alırsanız telefonlarla diyor, o kadar gerçek dünyaya ve maalesef maruz bırakıldığımız gündeme de geri dönmüş oluyoruz diyor.
Ha, sıkıldı çocuklar, anladım ben onları. Koronadan gıcık kaptılar.
Ama koronadan bahsetmeyiz, başka insani ilişkilerden bahsederiz değil mi?
Biraz daha içimizde kalmamızı istiyorlar herhalde. Birazcık ara verelim telefonları o zaman.
Yok, bir kişi dedi diye şimdi.
Bir kişi mi dedi?
Bir kişi diyor. Aa. Abi.
Bir şey söyleyeceğim. Dün biz eniştenizle gelincik topladık. Gittik kırlara. Abi bir şey söyleyeceğim. Muhteşem ya. Yalnız çok acayipti. Bir yere girdik. Böyle sanki kutsal bir yere girmiş gibi olduk. Böyle hiç kimse yok ve o kadar temiz çimenler. Yani ayak değmemiş çiçekler. Göz alabildiğine sarı kantaron tarlaları. Bildiğiniz gibi değil. Ve yemyeşil çiçek, o çimenlerin yeşilinin fıstıklığını size anlatamam. Kalbiniz böyle açılıyor. Benim kalbim gül gibi açıldı dün. Hani belgesellerde, inanç dünyasında Rabbim bize verdiğin nimetler için filan diye konuşurlar ya iftara doğru da. Aynı iftara doğru da o hızla açan çiçekler gibi kalbim açtı rırp diye. O kadar güzeldi. Beyaz keçi sürülerinin içinde gezdik. 500 tane sürünün içine girdik. 500 keçili, bembeyaz, özel bir cinsmiş.
Hepsi dişi ve hepsi hamile.
Hepsi dişi, hepsi hamile ve çocuklar, ilk gittik şimdi, muhteşemdi. Allah'ım, o çimenlerin hemen ardından bu sefer koyu çam rengiyle başlayan çam ormanları. Yani size anlatamam, ve orada hemen klip çektik. Bu arada bir de röportaj yaptık. oranın yani sahibiymiş.
Çoban enteresan. Biz sürü çok uzakta ama adam da çoban tek başına oturuyor. Ben fark etmedim bile. Gölgede oturuyor.
Bize bakıyor. Bak bütün o kurnaz köylü uzaktan bizi kesiyor. Ha geldiler. Öyle demiştir. Ha geldiler. Onların gözünde biz nasıl zıp çıktı. Ben böyle şapkalar taktım filan. Vay vay vay vay vay. Hele hele hele. Zaten içimden kendimle dalga geçmekten öleceğim. O eskiden ben ne kadar güzel Tony. Bundan 10-15 sene öncesine kadar hep kafama şapkalar takan, marjinallikler yapan bir insandım. Şimdi komiğime gidiyorum biliyor musun? Bu doğal hayata geçmekle birlikte vay vay vay. Hele hele kendimle dalga geçen bir Sivaslı oturdu içime. Vay vay vay hallere hallere vay vay vay. Çığır alız kaşapkayı. O ne hal? Böyle bir tip oturdu içime. Ya niye öyle diyorsun? Herkes ne kadar güzel şeyler yapıyor diye. İçimde sürekli böyle bir diyalogla yaşamak ne kadar zor size anlatamam. Neyse Tony de dedi ki Ayça tezat olsun tak çapkanı. Körler sağırlar birbirini ağırlar. 3 kişi zaten siz 13 kişi bizi dinliyorsunuz. Ben şarkıcılık oynuyorum burada. Sonra bir de klipçilik oynadık dün. Tony de diyor ki şapkanı tak diyor tezat olsun yeşilliklerle.
Tabii hayır ki... ben kameraya çekiyorum bana sıktığını dönüp şarkı söylüyor.
Nasıl kavga çıktı orada birbirimize girdik o güzelim huzur yuvasına gidip orada keçilerin bile huzurunu kaçırdık. Keçileri kaçırdık harbiden. Neyse dur şimdi gider gitmez muhteşem bir doğanın içinde ileride biz keçi sürüsünü gördük. Arabayı durdurduk dedi ki şimdi oraya doğru yürü. Dedim ki sürünün olduğu yer ne demektir Tony de, ne demektir dedi. Köpek var demektir ha dedi. Ondan sonra ama dedi o gelene kadar zaten dedi sen şurada 3 adım atarsın git biraz dedi. Bir baktık o sırada uzaktan bize bakan böyle göbeğini germiş tam peşin satan bir köylü.
Ne göbek vardı adamın?
O ne göbek nasıl da gere gere oturmuş. Ana bir an bile kıpırdamadı bütün gün orada oturdu keçiye dönüp bakmıyor bile. Ondan sonra baktık ama ben önce çok sevdim çoban olduğu için tamam mı? Merhaba dedik merhaba dedi. Biz çekim yapabilir miyiz dedik. Burada köpek olur mu dedik önce. Çünkü Allah'ın doğası yani. Hani ondan mı niye ona sorayım ki Allah'ın doğasını? Şimdi bekleyin ama filmin sonu geliyor. Dedi ki yok köpek filan yok dedi. İyi o zaman dedik. İleri doğru gitsek keçiler bize saldırır mı dedik. Komiğine gidiyor bu zıp çıktı şehirli soruları köylülerin biliyor musun Tony? Ondan yok bir şey yapmaz dedi. Ben köylülere diyorum keçilere doğru gittim abi şarkıyı söylerken bunlar seyirci gibi bir döndü bakıyor hepsi bana. Çok komikti onu sen çekebildin mi Tony?
Evet çektim.
Hepsi döndü bana bakıyor ben de abi gaza geldim diye şarkı söylemeye başladım. Keçilere çok güzeldi abi müthiş bir şey gerçekten insan kendini ünlü hissediyor. Bir gün bir koyun ya da keçi sürüsüne Allah aşkına şarkı söyleyin dönüp böyle bakıyorlar size çok komik. Süper bir konser hissi yaşattılar bana sağ olsunlar. Sonra bir de kulise çiçek yolladılar sağ olsunlar. Neyse sonra biz bunu birazcık çekim yaptık gittik çobanla konuşmaya başladık. Adam 7 yaşından beri çobanmış herif. Ve abi bütün oralar onunmuş. 500 dönüm yeri varmış orada. Ve babası dedik ki peki nasıl aldınız? Babam burada gavurlar varmış. Annem gelip bunları kesip almışlar. Ondan sonra yani kesip değil de tabii ki yani. Ondan sonra... Yani ne denir ona Tünicim?
Rumlardan kaldı bize buralarda.
Rumlardan kaldı tamam anladım şimdi.
Kesip mesip demedi sen uydurursun.
Ya ben hayır yani şöyle kesip filmi yarıdan kesip ondan sonra buraya gelmiş adam böyle anlattı.
Ama satmış 200 dönüm satmış.
200 dönümünü zaten. Satmış 300 dönümü daha varmış. Dedim ki sitelere satmayın ama dedim sattınız mı? Çünkü ben beyaz şehirli olarak gider gitmez hemen ders veririz ya biz. Çünkü onlar bilmiyor. Hep biz biliyoruz. Bizim olsa satmayacak sanki. Ondan sonra dedi ki sattım. 200 dönümünü sattım. Siteler yapıldı. Buranın arkasında yapıldı siteler.
Ama şeyden rahatsız oluyor. Oraya bir de o pervanelerden yapılmış. Ne diyorlar ona?
Rüzgar değirmeni.
Rüzgar değirmenlerinden. Yeni modern olanlardan. Bak diyor burada hiç ses yoktu şimdi hep bunların sesini dinliyoruz.
Bunlarda hiç şimdi burası gürültülü oldu diyor. Biz durduk hiçbir şey yok ses çıt çıkmıyor. Ondan sonra iyice dinleyince hakikaten çok dipten bir dip gürültüsü var. Bizim de bazen mikrofonlardan böyle kimse dinleyiciler duymuyor. Biz duyuyoruz diye ses geliyor. O aynı o dip gürültüsünü duyuyor adam. Fakat bu kadar.
Ama o çoban abi o sessizliği senden benden iyi tanıyor. sessizlik için de bir kulak terbiyesi lazım.
Tabii, çok güzel söyledin. Dedim ki bir kere iç huzuru lazım. Çünkü sessizlikte insanın içi vır vır vır vır vır vır vır vır vır car car car car tan tan tan tan dat dat. O kadar çok yapışmış ses var ki kulağımıza, ruhumuza. O seslerden sıyrılması insanın epey bir zamanını alıyor. Şeyi dedim ki adama, peki dedim siz burada bunları videoyu çektik aslında, o ufak röportajı koyabiliriz. Biz aslında kamerayla çıksak, insanlarla röportaj yapsak biraz Tony ya. Hazır korona da var ki yani, tam
zamanında. Bak, o rüzgar gülleri insanın frekansını da bozuyormuş, biliyor musun?
Doğrudur.
Ruh dengesini bozuyormuş.
Bizim bir dinleyicimiz vardı aslında, o arasa da keşke rüzgar değirmenleriyle ilgili, onları dikiyordu çünkü o şirkette çalışıyordu. Ve sonra enerji santrali mi deniyor onlara? Rüzgar santrali. Sonra adama dedim ki siz dedim bütün gün burada oturuyor musunuz? Ya bütün gün otururum ben dedi. Ne düşünüyorsunuz dedi.
7 yaşından beri oturuyor.
7 yaşından beri.
Ama baktım göbeğe rakı içiyor mu amcası dedim sen. O da içerim tabii dedi. İçmem mi iç dedi. Göbek rakısı mı dedim. Yok dedi, normal rakı.
Ondan sonra dedim adama ne düşünüyorsunuz burada? Bütün oturup ne düşünüyorsunuz? Ben böyle doğayı seyrederim dedi. Peki seyrederken ne düşünüyor? Ya dünyayı düşünüyorum. Ya bu salgını düşünüyorum dedi. Ben şimdi orada büyük bir filozofla karşılaştığımı düşünüyorum, biliyor musunuz o sırada? Peki ne düşünüyorsunuz sal? Hep gavurlar yüzünden oldu diyor. Bak ulan sen orada.
Niye diyor, köpek yiyorlar diyor.
Köpek çevirip yiyorlar. Tony de dedi sen de keçi çevirip yiyorsun diyor. Güzel oldu o. Neyse adamı ben hiç sevmedim. Pis herifin tekiydi bence.
Adam dedi ki daha büyük sürü var dedi. Gidin onu çekin. Az ileride benim çoban, kendisi patron, küçük sürüyü almış ama keçilere bakmak daha kolay galiba koyunlardan.
Hayır, bir de burada oturan, şimdi buralarda oturan eski buranın şey Rumlar yani, değil mi? Eski Osmanlı Rumları. Buralar hep onlarındı. Şimdi bunlar tabii savaşta mübadele bilmem ne gittiler. Adamlar bunların yerine konmuş. Bir de hala gavurlar bilmem ne diye. Ne kadar ayıp geldi bana. Adamların yeri sayesinde sen burada bu hayatı yaşıyorsun. Aman neler dedi gavurlar. Yanımda da gavurun önde gideni. Ben bir sinir oldum herife. Nankör, bir de pintidir o. Dedi öbür tarafta dedi. Şey var, hiç sevmediğim tip köylü işte bu. Gelmiş yerine konmuş, bir de beğenmiyor. Laf sayıyor. Aman gavurlara ne laf saydı ne laf saydı. Hayvan herif. Nasıl sinirlendim size anlatamam. Adamla kavga edecektim durduk yere. Ondan bir de elektrikli çit de çevirmiş, kimse de girmesin diye. Pinti. O var ya, bir zeytin veremez sana Tony. Öyle pintidir o herif. Dedi ki benim dedi ileride 500 keçilik orada daha büyük sürüm var. Biz oraya gittik. Ay orada bir çobancık. Anam be. O nasıl iyi bakıyor. Nasıl iyi bakıyor. Halbuki bu arada affedersiniz. Tony'ye onu dedim. Dedi köpek çeviriyor bunlar. Salgın onlar için oldu. Köpek çevirip yiyorlar diyen adam eşeğin arkasından beri gelmiyordur diye. Tony'ye söyle, çok özür dileyerek bunları söylüyorum size ama. Yani. Ondan sonra bu. İşte gittik 500 sürülük oraya. Ay bir tatlı çoban. Allah'ım ne tatlı bir amca. Ne yaşlı. Dedi ki siz dedi bu sürünün sahibi siz oradan, o deminki adamla siz akraba mısınız dedi. Yok dedi, o mal sahibidir dedi. Ben çobanım dedi. Ay adama bir sevdik biz değil mi Dımbır? Ama nasıl gözleri güzel. Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mal mülk insanı bu kötü bir şey değil. Yine olun, sahip olun. Ama sahip olma peşinde olmamak lazım. Bak benim ömrüm sahip olayım diye çırpınarak geçti. Hiçbir bokum da olmadı. Anca o hırsla kala kaldım. Hiçbir bok da yiyemedim. Hiçbir şey sahibi de olamadım. Hırs yapmadım gerçi ama. Yani yapanları kıskandım. Ne yalan söyleyeyim. Kıskanç bir insanım. Birisi bir şey aldım dediğinde Allah güle güle kullansın. İnşallah sağlıkla, selametle. Aman Allah'ım niye benim yok diye dedim ya. Çok çirkin bir şey. Annem çok kızardı bu lafıma. Çok ayıp Ayça. Niye benim yok denir mi derdi. Hayır ama abi aynı işi yapıyoruz mesela. O gitmiş bilmem neler alıyor, bilmem neler yapabiliyor. Ben hiçbir bok yiyemiyorum. Niye o benden her zaman 5 katı daha fazla kazandı? Çünkü kadın olduğum için buna getirdim ben mevzuyu. Hep bu sefer de ben arıza karı. Benim
kadınlar artık arıza eskisi karı. Gibi değil abi.
Nerede eskisi gibi
bak,
değil
artık
be.
Kadınlar
bir tane radyocu söyle çalışmıyor olsun. Kurumsalda çalışmayan bir tane işten atılmış radyocu söyle
artık
bana.
Artık örgütleniyorlar.
Bak. Hadi hadi oradan canım. Kadınlar örgütle. Ne kaç tane örgütle? Biz örgütlenen karı da deli karı. Kedi besleyen karıyla örgütlenen karı.
Yok,
aynı
yok.
Karı şekli.
Bak şimdi mesela uluslararası.
Öyle algılanıyor.
Bizim geçen gün bizim programdan bahsetmişler. Baya bunlar birleşmişler yurt dışındaki anneler. Göçmen anneler diye
bir... Ben onlara üyeyim. Göçmen anneler Fransa grubuna Facebook'ta üyeyim. Memo orada çünkü bazı şeyler lazım olur falan diye. Ben de onların üyesi olmuştum. Öyle tamam. Bizi mi dinliyorlarmış?
Evet, bizi dinlemişler, çok beğenmişler. Ve bunlar şimdi bölüm bölüm, tamam mı? Bütün dünyada bunlar örgütlenmiş yani.
Aferin.
Mesela bize. Kimisi İrlanda'da, kimisi Kanada'da, bravo. Biri St. Louis'te. Tamam mı? Her konuda işler yapıyorlar.
Bravo.
Ve de bayağı örgütler, bayağı da güçleri var. Kim dara düşse bunları eziyor, bir çözüm buluyorlar hemen. Biz bunları daha yakından tanımak için bir atağa geçtik.
Hadi canım, Tony'ye bak, kadın peşinde koşuyormuş. Ben de diyorum bu adam bilgisayar başında bütün gün abi göçmen annelerin peşine düşmüş. Bir şey söyleyeceğim, ben onlarla nasıl tanıştım? Bir kere burada hani tam Memo karantinada kaldı, gelsin mi kalsın mı zırlıyorum yayında. Bir gün bir anne de aradı, o da hı hı diyerek aradı. Meğer onun da oğlu Lyon'da okuyormuş ve onun oğlu da gelememiş ve dedi ki göçmen anneler Fransa'ya, Ayça dedi, Facebook grubuna gir. Hemen girdim abi, çünkü neme lazım diye bayağı bir organize olmuşlar. Şimdi oradan bir anneyle mi görüşürüz?
Evet.
Evet.
Alo.
Günaydın.
Günaydın, burası gece yarısı ama St. Louis'den ben bağlanıyorum sizin programınıza.
St. Louis, Amerika kavşak noktası. Bütün yollar oradan geçiyormuş, St. Louis'den, doğru mu?
Yani bütün yollar geçmiyor, kasaba şehir şeklindeyiz ama iki tane en büyük nehir geçiyor, Mississippi, Missouri.
Vay be, ne var isimler bunlar.
Peki sizi tanıyalım, adınız?
İsmim Kıymet Erel. Ben Göçmen Anneler Mutfakta grubunun Facebook grubu bu. Yöneticilerinden birisiyim. Bir arkadaşımız daha var, Ayşegül, Özden Türefiz. Beraber Göçmen Anneler grubunun alt grubu bu. Mutfakla ilgili konuları orada konuşuyoruz. Çünkü göçmen anne olunca sıkıntılı oluyor mutfaklar. Aradığımız her şeyi bulamıyoruz. Buradan bu niyetle çıktık ve orada herkesle
peki,
bağlantıya geçiyoruz.
Siz kaç senedir göçmensiniz? Kiminle evlisiniz? Eşiniz, çocuğunuz var mı?
Ben çok uzun süre göçmenim. Ben ilk önce 20'li yaşlarımda, bu arada Ayça'yı çok dinlerdim. Şu an çok mutluyum seninle konuştuğum için.
Yaşasın. Ben de size üyeymişim ya Kıymet. Fransa grubuna üye olmuştum. Ama
evet.
Hiç aktif, ben Facebook'u kullanmayı da fazla bilmediğim için.
Bak Ayça, Kıymet bile seni tanıyor, kıymetini bil yani.
Evet.
Aslında ben Ayça'yı Sefem zamanından, ben o zaman üniversitedeyken röportaj için gelmiştim Levent Erim'le ve Sefem'den bir sürü hediye kazandım. O zamanlar tanışmıştık ama.
Kaç senesi oluyor bu?
Söylemeyeceğim. 90-94-96 falan olması lazım yani.
Demek ki 76-77-78'li falan olman lazım demek ki.
Evet, 78'liyim. Yani o zamanlardan tanışmıştık ama tabii üzerinden yani oralarda Levent Erim, bir de Hakan Gündüz'le tanışmıştım röportaj yapıp. Ama seninle böyle ayıküstü tanışmıştık. Şu an gerçekten çok mutlu oldum yani seninle konuşuyorum.
Ne güzel ya. Çok sağ ol Kıymet. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim oğlan şeydeyken karantinada kaldı, mahsur kaldı ilk önce. Sonra büyükelçilik bir uçak kaldırmaya karar verdi ve ben o sırada zırlaya zırlaya yayın yapıyordum. Sonra bir dinleyici arkadaş dedi ki benim oğlan da orada Lyon'da okuyor. Orada Fransa'da göçmen anneler Fransa grubuna üye olanlar sana yardımcı olur dedi. Hakikaten böyle bir dara düştüğünde yurt dışında çocuğu okuyanlar göçmen annelerine üye olsa onlara yardımcı oluyor musunuz?
Yardımcı olunuyor çünkü göçmen anneler her ülke için alt grupları oluştu. Esra ve Pınar bunu yönettiler. Alt gruptaki göçmen anneler gerçekten ben de senin gibi okuyorum. Yani burada da St. Louis'de de göçmen anneler var. Bana mesela çok işime yaradı. Çünkü ben St. Louis'e Milano'dan taşındığımda, bu arada ben 17 yıldır göçmenim. Önce Amerika'da, Chicago'da göçmenliğim oldu. Sonra Türkiye, İstanbul'a döndüm. Ondan sonra da eşimle tanıştım. İtalyan kendisi, Gabriele.
Forza Italia.
Peki, Forza Italia.
İkinci eşiniz galiba. İlki Amerikalı mıydı?
Hayır. Bir tane vardı. Bir kere evlendim.
Niye iki kere evlendin?
Çünkü bayağı bir sene Amerika'da kalmış.
Sesini
sonra Türkiye'ye dönmüş.
Çapkın buldu galiba Kıymet sesini.
Yok. Yok yani.
Hayır, çapkın değil.
Yani çapkın değil. Olsam zaten yani niye evleneyim? Değil mi?
Evet, çapkın değil, çaplı buldum yani. Bayağı çaplı. Çünkü Amerika'ya gidiyorsunuz, dönüyorsunuz, sonra Milano, eşiniz İtalyan, çocuklar var mı?
Var var, iki tane var. 12 yıldır evliyim. 12 yıl Milano'da yaşadıktan sonra Milano'yu bırakıp San Luis'e gelmeye karar verdim. Çok radikal bir karar. Her şeyi satıp savurup sadece 5 valizle San Luis'e yerleştik.
Peki bir şey soracağım Kıymet. Şimdi sizin kurduğunuz bu bir kadın inisiyatifi mi diyebilir miyiz?
Denilebilir tabii. Denilebilir. Yani aslında şöyle, ben düzelteyim hep. Bizim kurduğumuz değil, bunlar hep Esra ile Pınar'ın işleri, orada karışıyor. Ben GAM alt yöneticisi, yani grubun alt grupları var, onlardan birisinin yöneticisi.
Ya kurdunuz derken, ama yürütmek de kurulmanın bir parçası diyeyim, en önemli parçası. Hani kurulur kolay da sonra onu işletmek, yürütmek aslında en zorudur. Siz hepiniz hem
kurdunuz. Biz orada kızların şeyini almayayım çünkü onlar yürütüyorlar. Ben sadece mutfak kısmında daha farklı şeyleri yürütüyorum Ayşegül'le. O yüzden ama... İnisiyatif, evet inisiyatif, çünkü gerçekten çok güzel projelere imza attılar.
Kur'an arkadaşlar adı ne demiştin Kıymet?
Kur'an arkadaşlarının adı Esra İyidoğan Pencereci, Pınar Erbaş. Şu anda üçüncü bir admin İvgen Nayman'la beraber yönetiyorlar. Şimdi çok iyi. Onlar farklı lokasyonlardalar, farklı coğrafik olarak farklı yerlerde.
Nerede yaşıyorlar mesela?
Mesela Pınar Kanada'da yaşıyor, Esra İrlanda'da yaşıyor, İvgen de Amerika'da San Francisco'da yaşıyor. Bu yüzden peki, saatler olarak da paylaşıyorlar.
Peki bir şey söyleyeyim. Diyelim ki birinin çocuğu, hep ben anne diye, isminiz de anne olduğu için grubunuzun, hep hı-hı, annelik evet, üzerinden. Çocuk evet, diyelim ki sokakta kaldı, başına bir iş geldi. Hemen oranın lokal annelerini yazıp böyle bir ağ kuruluyor mu, çocuğu gidip alıp?
Evet, evet.
Kuruluyor. Keseliyor musunuz? Yani şöyle bir... Keseleyip bir çorba içiriyor musunuz çocuğa?
yani bir İngiltere'ye birisi taşınmıştı zannedersem. Ve eşyaları gelmemiş, hiç kimse gelmemiş. Hani böyle bir taşınma yaşadılar ailecek. Kapsız, şeysiz, evsiz eve girmişler bir tek anahtarla. Eve girmişler ve hiçbir şey yok. Kadıncağız oturup ağlamış, bunu yazıyordu bizlere. Onu yazar yazmaz hemen direkt organize oldu İngiltere'deki göçmen anneler. Ve her şeyi götürdüler onlara. Ay, uyuması güzel için yatakta.
Abi evet, müthiş.
Yani büyük.
Çok efficient'sınız, çok etkensiniz. Peki siz bu mutfakta neler yapıyorsunuz? Biraz da mutfağa gelelim. Bunları zaten ya diğer şeylerle de konuşacağız. Siz İtalyan mutfağında mı uzmansınız? Genel Türk mutfağı mı? Nedir yani?
Ben İtalyan mutfağı, Türk mutfağı ikisinde de uzman sayılırım diyelim. Benim ortağım şef, pasta şefi Yunanistan'da, Atina'da. Şimdi bu göçmen annelerin birleştirici burada da ortaya çıkıyor. Yani birbirinden kilometrelerce uzak insanlar birbirleriyle çok yakın arkadaş olabiliyor. Yunanistan'da, Atina'da o da hem Filipin hem Yunan mutfağı hem de Hint mutfağına ilişkin.
Kendisinin milliyeti ne? O da bir anne mi?
Türk. Hepimiz Türk'üz.
Peki bu göçmen annelere üye olmak için, Facebook'a üye olmak için ne şartınız var? Söyleyelim dinleyici de
göçmen, belki. Göçmen anneler grubuna üye olmak için öncelikle göçmüş olması gerekiyor herhangi bir ülkeye. Anne olma şartını kaldırdı arkadaşlar. Çünkü çok fazla anne olmayıp da bu grupta olmak isteyenler var. Onun dışında fazla bir şart yok. Yani sadece herhangi bir ülkeye göçtüyse göçtüğü yeri yazıyor. Başka da bir şart yok. İki şartı var.
Ama Türkiye'de olsa anne olsa yetmiyor, ama yurt dışında anne olmasa bile oluyor diyorsunuz. Göçmenlik daha önemli sizin için o zaman.
Bu göçmenlik durumda. Evet, göçmenlik zaten özü. Mutfakta da biz farklı programlarımız var. Her haftanın her günü başka bir şey paylaşılıyor. Pazartesi günleri sağlıklı yemekler vesaire. Salı günü eğlencemiz var. Giyinik şefleri paylaşıyoruz. Seksi şefleri.
Ben gördüm onu.
Nerede
şaşırdım.
Bu? Nerede? Facebook'ta mı bir tek?
Abi sana atayım ben.
YouTube falan yok mu sayfalar?
Seksi şefleri yani gördüm ama.
Yani şimdi şöyle. Arzu, göçmen annelerin her bir grubu farklı kişiler, alt grupları farklı kişiler tarafından kurulduğu için biz bir Instagram sayfası açtık, biz göçmen anneler mutfağı. Onun ismi de farklı, internasyonel yapacağız orayı. Cookspot Inc. diye. Onun ona bağlantılı YouTube'da olacak. Yakında hepsini YouTube'da da göreceğiz. Instagram'da da. Ama mutfakta sadece göçmen anneler üyesi olanları kabul ediyoruz. Göçmen anneler mutfağı. Öyle bir şartımız var. Evet. Yani diğer grup üyeleri ya da herhangi bir şekilde göçmen annelere üye olmayan herkesi tamam. reddediyoruz.
Peki Kıymet Hanım, ben şimdi bu kadar seksi erkeklere bakıyorum. Hepsinde six pack bütün şefler ve çıplaklar mutfakta. Niye böyle?
Onları diri diri yiyeceğiz biz. Bu çocukları.
Onların altındaki yorumları bir okuyabilsen sen artık.
Peki neden bu iştah mı açıyor bu kadar yakışıklı erkekler?
Yani baklavayı seviyoruz Türk kadınları olarak.
Baklava mı? Bizde six pack yok, airbag var, olmuyor mu?
Yani
pasta yani.
Olarak, yani
ekmek olarak.
Bir de airbag'e geçtiği için biz baklavayı özledik.
Evet. Aslında bunlar airbag dedi. Onlar köy ekmeği. Göbeklerin içi, tişörtlerin içi köy ekmeği. Ekşi maya köy ekmeği.
Ama peki bir şey söyleyeyim.
Bu aralar çok revaçta zaten. En son onu dedim. Yeter artık, kim ekşi mayalı ekmeği bir paylaşırsa reddedeceğim. Direkt kafadan reddedeceğim. Çünkü daral geldi. Herkes maya ekmek yapıp koyuyor. Yani ben de şef paylaşıyorum. Gözümüz açılsın diye. Şeflerimizi paylaşıyorum yani.
Ama bu şefler özel böyle çıplaklar, çok seksiler falan. Bunlar sanki kızartmadan daha çok kızıştırma yapacak gibi duruyorlar yani.
Ama onların hepsi şef. Gerçekten şef.
Gerçek
şef. Yapıyorlar yani. Test etmedim gerçek mi hani öyle. Ben bu arada planlıyorum tabii birkaç tanesinin restorana gidip ziyaret etmeyi kendilerini. Ya ailemin sonu olabilir ama olsun sen o... yine hayatta her şeyin bir ilki var yani.
Zaten sen röportaj işini kötü niyetler için kullandığını hissetmiştim 20'li yaşlarından.
Öyle mi?
Birisi röportajı alıp gittiyse bir yakışıklı bir çocuğa ya da işte öyle beğendiği bir çocuğa vardır bir sebebi, hikmeti.
Ama çapkın denir. Değilim diyor. Çapkın mısınız değil misiniz?
Değil canım
Hanım.
Şimdi evlen. Göz çapkınlığı diyelim.
Ya şimdi ne kadar çapkın olabilirim ki Tony?
Peki zamanında öyle miydiniz?
Evet, tabii ki yani. Ne olacak, herkes gençken hayatını yaşamalık şeyindeyim ben. Stratejisindeyim. Tabii ki çapkındım.
Peki.
Ama şimdi tabii.
Kıymet.
Yani bir şey... İtalyan bir erkekle evlendim.
Peki bir şey soracağım şimdi Kıymet. Bu göçmen anneleri mutfakta aşçı. Salonda yatak odasında aşçı.
Şimdi sıkıntı ay bunlar şimdi aşçı mı ahçı mı hani o kısmını bilemiyoruz tabii. sıkıntı şuradan çıktı. Herkes şikayet ediyor kocasından. Yani hiçbir şey yapmıyor, şöyle de böyle de. Ben de dedim hani şey düşürmeyelim, seviyeyi düşürmeyelim. Bakın dünyada böyle nimetler var. Bugün salı günleri yayınlıyorum. Hı-hı. Bugün insanoğlunun yapmış olduğu başka bir harikayı paylaştım bütün üyelerimle.
Orada bayağı kahvehane muhabbeti dönüyor. Kadın kahvesi
muhabbeti. İnanılmaz bir muhabbet. Göçmen anneler mutfakta. Yani ben o yüzden devamlı ayırıyorum. Çok farklı, birbirinden farklı iki grup. İnanılmaz bir muhabbet dönüyor. Yani öyle böyle değil.
Ve
sanki herkes...
Heriflerin de bundan hiç haberi yok. Hıyar gibi gazete okuyorlar.
Ama bizim yurtta göçmen olan çok kadın dinleyicimiz var. Onlar da katılsın sizin gruba.
Onlar evet çok, bizi acayip yurt dışından dinliyorlar Kıymet. Çok dinleyicimiz
mesela,
var.
Ben dinliyordum yani biz yurt dışındaki göçmen kadınların maalesef böyle saatleri birbirine karışıveriyor. Ve biz Türkiye'deki her türlü şeyi takip edebilmek için sevdiğimiz insanları takip ediyoruz ya internetten. Ben de dinliyorum, inanırım yani. Onlara şunu söylüyorum, gelin bizde eğlence var. Yani özellikle evet. Salı günleri. Hani diğer günleri. Bu arada tabii ki buna karşı olan insanlar da çıktı. Cinsel erkeği cinsel tema haline getiriyorsunuz.
Gün bugündür.
Ben yani yıllardır kadına yapılmış şeyin revenge'ine, nedir onun ismi?
Revenge'ine. Yani, peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu mutfakla yatak odası ikisinde de fanteziye yer var diyorlar. Bu doğru mu sizce?
Var tabii. Yani var tabii, neden olmasın, fantezi olmadığı zaman ikisinden de doğru düzgün bir şey çıkmaz bence.
Çok iyi bir şey söyleyeceğim. Bence biz Kıymet Hanım'la uzun bir patron röportajı yapalım, daha detayları olan. Çünkü mesela İtalyanca'da da ben biliyorum ki bir kadın eğer hazırsa, bir kadını tavladıysa İtalyan şey ne derler, zampara, onun için şöyle der: le cotta, yani hazır, pişmiş demek. Bunu biliyorsunuz
cotta.
Belki. Evet, biliyor mu? Eşiniz biliyordur evet, belki.
Biliyorum, biliyorum.
Biliyorum. Yani pişti demek, tamam artık tavına geldi. Ama Türkçe'de de bak tavlamaktan geliyor. Tavına getirmek de ısıyla olan bir şey.
Çok var birbirine yakın. Evet, birbirine yakın deyişler. İtalyanca ve Türkçe çok var. Bilmiyorum kaç yıldır İtalya'da Türkiye'de yaşadığını ama benim çok birbirine benzettiğim çok şeyler var. İtalyan ve Türk mutfağı da birbirine çok benziyor. İtalyan erkeği ile Türk erkeği birbirine benzemiyor.
Benzemiyor.
Ha, tipi benziyor ama.
Tipi benziyor, karakteri
tip
benziyor.
Tip olarak benziyorlar. Akdeniz tipi onlar ama karakter olarak tabii İtalya'da güneyi, kuzeyi Tony benden daha iyi biliyor. Hani aha, hepsi birbirinden farklı şeyleri var, yapıları var. Ama yani bence genel olarak hani ailede mesela İtalyan erkeklerin çoğu yemek yapmayı biliyor. Artık kahve yapıyorlar, yani hani bu tarz şeyleri, ev işleriyle ilgileniyorlar, çocuk bakıyorlar. Hani ortalamayı söylüyorum. Temizliğe yardımcı oluyorlar. Ama Türk erkeklerinde ortalamada bu tam tersi. O yüzden mantık olarak farklılar yani bence. Bir de İtalya'da kadının çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Yani kadın orada gerçekten güçlü bir yeri var. Evet. Bazı yerlerinde güneyinde falan tabii farklı olsa da ama ben Türkiye ile kıyaslıyorum. Hı-hı. Belki Avrupa'nın diğer genelinde olmasa da Türkiye'ye göre bence İtalya'da kadının yeri oldukça güçlü. Yani öyle.
Anladım. Peki çok çok sağ olun. Bağlandınız sağ bize ta Amerikalardan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere. Hoşça çok teşekkür ederim. Tekrardan çok mutlu oldum ikinizle de konuştuğuma.
Sağ ol.
Herkesi Göçmen Anneler Mutfağı bekliyorum. Tamam. Orada reklamı da yaptım.
İyi yaptınız.
Yap tabii. Oralarda canınız da sıkılıyordur şimdi. Bir de herkesten uzakta, aklınız da buralardadır. Biraz içinizi dökün.
Sorun mu? Bu grupların en güzel yanı o. Yani en güzel yanı o. Kendini böyle şeyde hissediyorsun. Ülkende, memleketinde.
Tabii ya,
çünkü bu güzel, bu bütün bu muhabbetleri çevirebildiğin. Seni sen, yani bir göçmen anneyi göçmen anneden başka kimse anlayamaz. Onu söyleyeyim de. Çok enteresan dertlerimiz var bizim. O yüzden her iki gruba da herkesi
peki,
bekliyorum.
Bir şey soracağım. Şimdi şöyle, herkesi bekliyorsun da mesela ben yurt dışında değilim, Türkiye'deyim ama çocuk yurt dışında okuyor. O zaman yine göçmen anne mi oluyorum? Hayır.
Biz senin için bir şey düşünebiliriz.
Sana özel statü verirler.
Bir güzellik yapın oradan.
Peki bir şey söyleyeceğim. Son bir soru soracağım. Kıymet. Şimdi bu biliyorsun mutfakta hijyen de önemli. Adamın üstü çıplak olduğu zaman kadın vücudunda pek kıl yok. Ama
çok sıkıntı. Geçen gün boksörlü bir yayınladım şef. Tezgaha evet, oturmuştu. Bütün artık koronadan da dolayı bütün annelerin aşağı oradan.
Evet abi.
Bizim onu dezenfekte etmemiz lazım. Ne işin var senin donla orada diye. Yani bütün dişilin gitti herkes artık koronayla ilgili. Herhalde salı günleri tek yayınlayacağım. Hijyen olacak bundan sonra benim şeyde. Hayır,
bir de
içeriklerimde.
Bir de göğüslerinde kıl var. Kıl düşer yemeğe falan, o açıdan yani.
Tabii canım, yoksa normal şartlarda şefler zaten kapanıyorlar full. Yani bunların ne yaptığı hakkında henüz bir fikrimiz yok.
Biz Ayça ile en son bir şey keşfettik. Böyle absürt bir soru sormuştuk yine bir otelde kalırken bir şefe. Bu şapkalar niye bu kadar uzun demiştik, sizin şapkalarınız. O da demişti ki bunlar hava alsın diye demişti ve bunların tepesi açıktır demişti, baca gibi. Biz bunu bilmiyorduk mesela. Belki dinleyiciler de bilmiyordu değil
mi? Buharlaşıyor oradan. Ter oradan buharlaşıyor demek ki. Bir de hava da alıyor.
Evet, çünkü zaten çok yani zaten sıcak ortam olmasa da mutfak ortamları çok sıcak. Bir de onların çalıştığı profesyonel mutfaklarda. Evet, o şekilde. Ben de onu öğrendim ve yayınladım.
Bari bundan
mutfağa ilişkin çok şey yayınlıyoruz.
Evet, çok güzel. Bundan sonra çıplak şeflerinize önlük giydirin bari Kıymet Hanım.
Var önlükleri var. Sadece önlükleri var ama. Yani.
Tamam. Tabii öyle bir kült bir şey, durum var. Cır cıplak üzerinde sadece bir önlük, dönünce kıçı gözüküyor. Ya ama onların çoğu gaydir ya. Bir şey söyleyeceğim.
Yok.
Değil midir? Gay
şimdi
gibi gözüküyor.
Şimdi ben buna neden başladığını söyleyeceğim. Çünkü hep böyle kadınlar çıkıyor televizyonlarda. Hani böyle güzel, hoş, seksi, şef kadınlar çıkıyor.
Ayça öyle bir şef vardı değil mi? Öyle bir kadın vardı, çok seksi, hafif, böyle balık eti. Evlenmişti meşhur bir reklamcıyla. Kimdi o?
Türk mü?
Hayır, şef kadın, yabancı, Amerikalı.
O şey 50'li yaşlarında ortaya çok güzel kadın o. Bizim Carlos hastaydı ona.
Kim o?
Hatırlamıyorum adını ya.
Siz onu bilirsiniz, yoksa sadece erkek ben... şeflerle mi ilgileniyorsunuz?
Yok yok.
Tercih evet ama.
Peki lezbiyen anneler var mı?
Ya var mı bilmiyorum. Tony hiç sormadım. Ama erkek şeflerle çok ilgilenen olduna göre varsa da sayıları azdır.
Şimdi şöyle, lezbiyen anneler pek yani olmayabilir. Burada çok heteroseksüel kadın muhabbeti bence var gibi geldi bana. Ama belli de olmaz bu işler. Ha?
Yani ben lezbiyen anne olabilir tabii ki yani. Hani bu, ama bunu bizim tespit etmemize ya da bilmemize gerek de yok.
Bravo.
Gerek yok.
Artı bizde mesela şey de yok. Yani hani her türlü beslenme şekline saygı duyuyoruz. Hani işte domuz eti olabilir, işte şey Hanukkah'ı kutlayabilir ya da Paskalya'yı kutlayabilir ya da işte ne bileyim vejetaryen olabilir. Vejetaryenlerin hani bir yükselip de hani et yiyenlere karşı çıkması vesaire falan, bunların hepsini düzenliyoruz. Ama her yerden insan olduğu için dünyanın her tarafından güzel olan yanı, Türk mutfağının çok dışında şeyler paylaşılıyor. Çünkü her yerden. Mesela evet, ben de bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Bir Kore çorbası öğrendim. Bir Çin şeyi öğrendim. Noodle'ı öğrendim.
Peki bir şey söyleyeceğim. Yani, böyle tarifler verebilir misiniz Ayça'ya zaman zaman?
Veririz tabii ki. Veririz. Ben
bana yemek yani... yaptırmaya çalışıyor. Boş ver, kıymet verme. Ben istesem bile verme, tamam mı bana?
Ama bu
kadar
seksi.
Tony çok güzel İtalya. Tony çok güzel İtalya mutfağından yemekler yapıyordur. Yapıyor musun? Yapıyorum.
Yapıyor, çok güzel.
Neler yapıyorsun mesela?
Bak, özelliğim mesela sepyalı makarnayı çok iyi yapıyorum. Sepyalı ahtapot, yani sülyeli. Onu çok iyi yaparım.
Hepsini yapıyor
ben
ya.
Ben bizden bahsiz. Ben bundan diyordum Arzu. Yani İtalyan erkekleri iyidir diye. Evet. Güzel en azından mutfağa girmene. Benim özel şeyim, tutkum olduğu için ben girdim. Ve İtalyan mutfağını da çok sevdim. Hamur işinde de çok iyiyim. O yüzden de özellikle hamur işlerine ilişkin, pasta ya da işte bizim de tarihi mutfağımıza ilişkin şeyleri, tarifleri paylaşıyorum. Videolar oluyor, canlı yayınlar oluyor. Şefler canlı yayınlara çıkıyor. Yani evet, böyle bir takip ettiğimiz bir akış.
Peki,
var.
Peki eşinizle yardımlaşıyor musunuz mutfakta?
Tabii.
Ama yardımlaşırken tabii. Yemeği ateşte unutmuyorsunuz değil mi?
Yok, onlar yanmıyor.
Ha, iyi, tamam.
Gerçi bir arkadaş yakmıştı, onu da paylaşmıştı yani. Bizdeki muhabbete dalıp, yemeği yaktım diye onun da şeyi vardı. Yardımlaşma da şöyle oluyor. Mesela yurt dışında yaşayanların en büyük derdi, Türk tariflerinde işte bilmem ne, işte atıyorum ismi İngilizce nedir, İtalyanca nedir, İspanyolca nedir, Çince nedir, hangi markette bulurum falan filan gibi. Anladım. Ürünlerin şeyleri var. Bir de ölçü sıkıntıları oluyor. Anladım. Ama genel olarak zaten akış şey, insan yani hepimizin hayatlarına ilişkin sohbet, okay, muhabbet.
Kedi, aman Allah'ım, kediye
okay,
hemen.
Kıymet Hanım, hadi görüşmek üzere. Çok çok sağ olun.
Bye bye.
Eşinize de bye selamlar. Bye. Gabriele'ye selamlar. Bye bye.
Teşekkürler. Bye.